Ayrım 20, sayfa 184. Mektepten memlekete. Buna göre Türk okumuşları Avrupa kültürünü çok iyi tanıyarak özümsemelidirler. Bunun için sadece ilim ve fenli almak yetmez, özellikle zevk, düşünüş ve ahlak gibi hayata yön veren unsurları özümsemek gerekir. Bu da işin en zor yanıdır. Ancak mektepten memlekete dönebilmek için bunu yapabilmeliyiz. Türk milletine varlık kazandıran manevi yapısını keşfedebilmek, medeniyetimizin değer ve güzelliklerini görebilmek için bu mektepten geçmemiz, Batı'nın bilgi birikimi ve zihniyetine sahip olmamız lazımdır. Bu tutumu Pierre Loti'nin Türk medeniyetinin güzellik ve üstünlüklerinin farkına varmasına benzetebiliriz. Tam bir Fransız kültür adamıdır. O gözle Osmanlı'ya bakarak onu anlamaya ve değerlendirmeye çalışır. Türk okumuşlarının mektebe gitmeleri de Fransız yahut Alman kültürünü bir Fransız yahut Alman kadar benimsedikten, onun birikimine sahip olduktan sonra milli olana dönmeleri içindir. Hem Batı medeniyetine dahil olmak hem de hüviyetimizi korumak ancak mektepten memlekete dönmekle mümkündür. Halbuki biz hala Batı mektebinde bocalayıp duruyoruz. Yaklaşık bir asırdır yenileşme gayretinde olduğumuza göre şimdiye kadar taklit merhalesini çoktan aşmamız gerekirdi. Yahya Kemal bunun sebebini iyi yahut çalışkan öğrenciler olmayışımıza bağlar. Kültürün yaratıcı dönemlerinde yabancı kültürlerin milli gözle ve rahatça görülüp değerlendirilebildiğini söylemiştik. O dönemde dilediğini dilediği gibi kültürüne katabilir. Yahya Kemal bu ilkeyi zıttından uygulamış gibidir. Tam bir Fransız zihniyeti ve kültür birikimine sahip olduktan sonra kendi medeniyetimize bakıp değerlendirmek. Yahya Kemal'in düşüncelerini şöyle bir tahlil denemesine tabi tutabiliriz. 20. yüzyıl başları imparatorluğumuzun fiilen çöktüğü bir dönemdir. Bunun bir başka türlü ifadesi, milli kültürümüzün bu imparatorluğu taşıyacak güç ve heyecanını kaybettiği dönem. Bilindiği gibi kendi kültürümüzden çıkış bulamayan okumuşlarımızın yönlerini Avrupa'ya çevirdikleri, güvenlerini, heyecanlarını tek kelimeyle gerilimlerini yitirdikleri bir devre. Eğitim alanındaki gelişmeler ve Avrupa'ya yeni bir tarzda açılmalarla okumuşlarımızda Avrupalılaşmak, en azından onlar gibi çağdaşlaşmak konusunda yeni bir gerilim oluşmaktadır. Abdullah Cevdet ve benzerleri bu gerilimi Avrupa'ya bütünüyle teslim olmak şeklinde yönlendirmektedirler. Yahya Kemal ise bu güçle Avrupa'yı bütünüyle kavramak, özümsemek ve buradan kendine dönerek kültürümüzü yeniden kurmak istemektedir. Bu mümkün müdür? Bu sorunun özellikle milli kimlik açısından cevaplandırılması gerekmektedir. Bu başarıldığında milli kimlik korunabilir mi? Yahya Kemal bunu şiirinde başarmıştır. Avrupa kültürü ve özellikle şiirini, zevkini özümsedikten sonra kendi şiirimizin iznini sürmüş ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın değerlendirmesiyle klasik yahut neoklasik bir üslupta eski şiirimizi yenilemişti. Bu durumun ve yukarıdaki açıklamaların Yahya Kemal'in başarısını temellendirdiği kabul edilse bile, çağdaşlaşma meselemizin bütününün ne ölçüde teorik temellerini oluşturabileceği tartışılabilir. Zira hayatımızın başka alanlarında benzer denemelere rağmen aynı başarıları görebiliyor değiliz. Üzerinde düşünülmesi gereken bir diğer husus da dini hayatımızdır. Yahya Kemal kişisel hayatıyla katılamasa bile dini cemiyetimizin, milliyetimizin hem zorunlu ve en etkili yapıcı unsuru hem de aynısı olarak görür. Şiirlerini hatırlamak yahut düz yazılarından birkaçına bakmak yeterlidir. Ayrıca Yahya Kemal, İslamcı düşünürlerimiz, hatta Ziya Gökalp gibi dinde yenileyici de değildir. Milli kültürümüze vücut veren ve halkımızın yaşayışının aynası olan bu dini olduğu gibi kabullenir ve sever. Öbürleri İslam'ın yeniden ve asrın idrakiyle kavranmasını, yani bir zihniyet değişikliğini isterler. Zihniyeti büyük ölçüde dini atmosferin oluşturduğu üzerinde tartışamayız. Üstadın sünni akideye meyli olduğunu yazan Ahmet Hamdi Tanpınar, özellikle sohbetlerinde tasavvuf ve melamiliğin halkımızın davranış ve zihniyetindeki olumsuz tesirlerinden şikayet ettiğini anlatır. Bu durumda çağdaşlaşmak için garbın ahlak ve zihniyetini de almak gerektiği düşüncesi ile din anlayışını bağdaştırmak zor görünmektedir. dini anlayışımızda bir yenilenme olmayacaksa, bu durumun Avrupalı bir zihniyetle bağdaşıp bağdaşmayacağı yahut onun benimsenmesini zorlaştırıp zorlaştırmayacağı da düşünülmek gerekecektir. Yahya Kemal'in çağdaşlaşmak için mektepten memlekete dönmek diye isimlendirdiği sürecin kendi hayatını ve şiirdeki başarısını yansıttığı açıktır. Şiirin ruhunu, dokusunu, bir bakıma tekniğini kavrayabilmek için Avrupa Mektebi'nde mükemmel bir eğitim almalıyız. Klasik şiirden itibaren bütün büyük şiirleri tanımalı, sindirmeli, zevk ve ölçülerimizi bunlarla terbiye etmeli, oluşturmalıyız. Bu yüzeye ulaştıktan sonra memlekete dönüp kendi ruh iklimimize uygun ve ondan kaynaklanan, dil ve duyuşunu ondan alan milli şiirimizi kurmalıyız. Yahya Kemal bu oluşumu çok yerinde bir ifadeyle tecdit olarak niteler. Öğrencisi Ahmet Hamdi'nin yayımladığı 19. asır Türk Edebiyatı tarihine 1949 Teceddüt Edebiyatı, Yenilenme Edebiyatı adını koymasını ister. İsmail Habip Sevük 1925'te yayımladığı kitabına Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi adını vermiştir. Bu önemli bir dikkattir. Yenileşme, mevcut halde meydana gelen herhangi bir değişmeyi anlatır. Yenilenme yani teceddüt ise kendisinin kendisi kalarak yenilenmesini yani tazelenmeyi ifade eder. İsmail Habib'in kitabına verdiği ismin mazrufunu ne ölçüde yansıttığı tartışmalı olsa da Yahya Kemal'in kendi eserleri için teceddüt en uygun ifadedir. Ne var ki Yahya Kemal bu ismi talebesinin eseri için önerirken İsmail Habib kadar tartışmaya açık kalır. Yahya Kemal'in şiirdeki başarısı kendi kuramsal çerçevesi kadardır. Ziya Gökalp'in anlayışına da uymaktadır. Gökalp şöyle yazıyordu: "Şairlerimiz Homer'den başlayarak bütün Avrupa şiirlerini okusunlar. Onlardan bütün güzelliklerin sırrını aramaya çalışsınlar. Bunların hepsi iyi. Fakat Garp edebiyatından yalnız usuller ve fenniyeler almakla yetinsinler. Bize başka milletlerin zevkini, meşreplerini getirmeye sakın kalkmasınlar. Şairlerimizin Avrupa sanatından alacakları terbiye, yalnız teknik bir terbiye olmalıdır. Zevki terbiyeyi yabancılardan değil, milletimizden ve milletimiz içinde en çok milli kalan halkımızdan almaya çalışmalıdır." Yahya Kemal'in mektepten memlekete dönmek süreci, tıpkı Hafız'ı, Sadi'yi, Genceli Nizami'yi okuyup sindirdikten sonra bizim divan şiirimizin kuruluşu gibidir. Bu şiir bir geleneğin devamıdır ama başarılıdır, özgündür ve Türktür. Bütün mesele girmek istediğin medeniyeti bir hakkın tanıyıp özümseyip onun değer ve ölçülerini kavrayabilmek ama onun karşısında hayranlıktan aşağılık duygusuna kayan bir eziklik duymadan memleketine dönebilmektir. Ne var ki Hafız'ı, Genceli Nizami'yi okuyan Osmanlı şairleri bu klasikleri okuduktan sonra memlekete dönmemiş, çünkü zaten memlekettedirler, aynı iklim içinde kendi özgünlüklerini başarıyla kurmuşlardır. Görülüyor ki Türklerin İslam kültür dairesine girdikten sonraki yaratışlarıyla mektepten memlekete formülü arasında açıklanması zor farklılıklar vardır. Unutmayalım ki Yahya Kemal o kadar sevdiği Türk'ün Müslümanlığını yaşayamamış, bu bağlılığı platonik düzeyde kalmıştır. Peki başarılarını nasıl açıklayacağız? Yaratılışındaki sanatçı deha ve sezgisine yaslanmaktan başka bir açıklama yok gibidir. Yahya Kemal bu kuramsal çerçeveye uygun bir süreçle, hiç değilse kendi yaratışlarıyla tecdidi gerçekleştirir. Şiiri eski şiirimizin ölçü olarak da, ahenk olarak da devamıdır. Dil olarak ise "Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur" diyen Taşlıcalı Yahya'ya daha da eskilere dayanan Türk halkının kristalize olmuş dili beyaz lisandır. Öyle ki Yahya Kemal'in şiirde gerçekleştirdiği şey kuramsal çerçevelerin çok ötesinde bir başarıdır ve millidir. Ancak dikkat edilirse şiirde hiç değilse kendi başarılarıyla örtüşen bu kuramsal çerçevenin diğer sanat alanlarına yansıtılmadığı görülür. Mesela müziğe, mesela mimariye. Polonya'da görevliyken dinlediği çok sesli müzik karşısında "Duydumsa da zevk almadım istaf kaderinden" der ve Tamburi Cemil çalmaya başlar eski bir plakta. Ayrıca bizim iklimimize girişi de böyle bir müziğin altın kapısından olur. Nice zamanlar gecenin ilerlemiş saatlerinde İstanbul Radyosu'nun kapısını çalarak Nevakar'ı dinler. Bütün vurguları Itri, Dede ve Sinan üzerindedir. Hayat Hamlesi Dergah. Yahya Kemal'in çevresinde toplanan gençler Dergah dergisini çıkartmaya başlar. Bu dergide yazan Mustafa Şekip Tunç ve İsmail Hakkı aracılığıyla Bergson'u tanır ve bu Fransız düşünürüne bağlanırlar. Bu tercih genel olarak da yaşanan günler açısından da doğrudur. Öyle ki meşrutiyet dönemi okumuşları genellikle mekanist pozitivizm, materyalizm gibi zihniyetlerin etkisinde olmuşlardır. Bilgi derinlikleri tartışmalı da olsa her türden pozitivist inançlar yaygın bulunuyordu. Bergsonculuk getirdiği hayat hamlesi ve süre kavramlarıyla yeni bir ufuk açıyordu. Mütareke yıllarında pozitivist anlayışların ölçü ve istatistik kavramlarıyla bakıldığında Türklüğün geleceğinden ümitli olmak mümkün değildi. İşgal edilmiş bir memleket ve hiçbir istatistiğe olumlu cevap veremeyen tükenmiş bir millet. Belki yaşanan felaketlerin bu milleti yok edemeyeceğini hissediyor ama bunu düşüncede temellendiremiyorlardı. İşte Bergson'un yaşama içgüdüsü dediği hayat hamlesi, her türlü istatistik hesabın ötesinde bir toplumun ayağa kaldırabileceğinin fikri zeminini veriyordu. Anadolu'da başlayan milli mücadele, Türk'ün hayat hamlesinin ta kendisidir ve mutlaka başarıya ulaşacaktır. Yahya Kemal de Şekip Tunç'un yorumlarında Bergson'a katıldıklarını söyler. Ancak kendi başarılarında Bergson'un payını aramak doğru değildir. Bergson, onun şiirde yaptığını açıklayıcı bir kuramsal yapı olarak sonradan gelmiştir. Bergson'un etkisini belki milli mücadeleyi destekleyen düz yazılarında aramak mümkün olabilir. Dergahçılar felsefi planda entelektüalizme karşı çıkıyorlardı. Yazıp çizdikleri şüphesiz ki okuyucuların da gelecek için bir ümit, milli mücadele için bir heyecan yaratıyordu. Ama çok sınırlı olan okuyucu kitlesini düşününce onların yaptıklarının da düşünce düzeyinde kaldığını söyleyebiliriz. İyi bir edebiyat ve fikir dergiciliğini aşarak toplumu sarsan bir iman hareketi haline gelemedikleri açıktır. Ancak aydın kesim için ümit ve inancı, kendine güveni tazeleme hareketi olduğu açıktır. O günlerde en çok ihtiyaç duyulan da budur. Dergahçılar bir doğu rönesansı düşünürler. Bütün dinler doğudan gelmiştir. Bütün manevi güçler doğudadır. Doğu, hayat hamlesini harekete geçirip durağanlıktan kurtulduğunda batıyı da kurtaracak olan güç kaynağıdır. Fakat nasıl? Bu yeniden dirilişin nasıl gerçekleşeceği, bu hamleyi başlatacak gücün, gerilimin kaynağı ifade edilemez. Yahya Kemal'in mektepten memlekete diye adlandırdığı ve şiir alanında kendi nefsinde gerçekleştirdiği bu yeniden dirilişin hayatın bütünü için ve toplum çapında nasıl olacağı açıklanamaz. Bunu gerçekleştirecek olan gücün kendiliğinden oluşacağı yahut esasen toplum yapısında gizli güç olarak bulunduğu ve tehditler karşısında ortaya çıkacağı kabulüne dayanılmış gibidir. Dergahçılara göre bu diriliş bir imtidat olacaktı. Yani eskinin kesiksiz bir devamı, ancak kültürümüzün ölü yanlarıyla değil, ona can veren ruhuyla dirilip çağı kucaklaması ve yeniden yorumlayıp kendini inşa etmesi. İmtidat-ı fikri, kesintisiz süreklilik. Anlayışı onları maziye bağlıyordu. Ancak medeniyetimizin müstehsalelerine, fosillerine değil, ona can veren, kalıcı olan ruhuna bağlı olunacak, onun üzerinden geleceğe yürünecekti. Yahya Kemal şiirde bunu gerçekleştirmişti ve kendisini yahut şiirini kökü mazide olan atiyiz diye ifade etmişti. Kesintisiz bir tekamülü yahut gelişmenin durduğu yerde yeniden geçmişle bağlanarak kaldığı yerden tekamülü ifade eden imtidat fikri Bergson'un zaman anlayışıyla da ilgilidir. Zamanın bugün, yarın, dün şeklinde bölünmesi yapay bir kavramlaştırmadır. Gerçeklikle örtüşmez. Gerçekte zaman bir bütün olarak yaşanır. Bugün yaşadığımız dünü de içerir ve yarın bugünü de içererek doğacaktır. Bunu bir uzviyet üzerinde düşünürsek, bir canlının 50 yaşı içinde geçmiş 40 yılı da vardır. Bağımsız bir 50 yaş söz konusu olamaz. Bugün daima geçmişi de içererek geleceğe yürür. Bu anlayış Yahya Kemal'in başarısıyla örtüşmektedir. Yahya Kemal'in şiirinde geçmiş, nostaljik bir hayal değil, şimdinin içinde var olan, yaşanan bir gerçekliktir. Şimdi geçmişten ayrı bir şey değil ki onu özleyelim. Kaybedilmiş değil ki ona nostalji duyalım. Tarih şuurunu yani hafızasını kaybetmemiş bir millet, daima geçmişi geleceğe taşıyacak, kendisini tekrar etmeden ve sürekli değişip ilerlerken kimliğini koruyacaktır. Şu var ki Yahya Kemal tarihi seçerek sever ve yansıtır. Onun düz yazılarındaki etkileyicilik biraz da bundandır. Bu tutum bugünden geriye doğru bir gelecek tasavvuru ile bakmayı ve ona göre seçmeyi gerektirir. Gelecekte nasıl olmayı düşünüyorsanız, geçmişin olay ve kişilerini de ona göre ayıklayıp seversiniz. Yaşadığımız devirde de, halde de sevdiğimiz ve sevmediğimiz aynı şeylerdir. Gelecekte de aynı şeyleri seveceğiz ve aynı şeyleri sevmeyeceğiz. Ahmet Hamdi bu tavrı, bugünün ışığında maziyi görmek keyfiyeti olarak değerlendiriyor. Bu yorumu Bergson'un zaman kavramını da hatırlayıp, gelecek tasavvuru kavramı ile birlikte anlamalıyız. Bugünün ışığında bir gelecek tasavvuru yoksa değerlendirme noksan olur. Bugünün zevk ve değerleriyle sanat ve edebiyatta güzeli aramak mümkün olabilir. Ama tarihte bir gelecek tasavvuru olmak zorundadır. Ziya Gökalp özellikle eğitim için tarihin bu ölçülerle yazılması gerektiğini vurgulamış ve buna milli tarih adını vermiştir. Bergson'un anlayışı ve Yahya Kemal'in şiirde başardığı normal gelişmesini sürdüren bir kültür için son derece doğrudur. Ama ruhi ve zihni darbeler yemiş, kıblesi değişmiş bir okumuşlar kitlesi yahut belirli bir dönemin geleneklerine takılıp katılaşmış bir halk için ne derece geçerlidir? Yahya Kemal kendi kültürümüzde bir yenilenmeyi başarabilmek için önce Avrupa Mektebi'nde gerekli birikim ve zihniyeti kazanıp bu birikimle kendi kültürümüze dönmek gerektiğini söyler. Kendi kültürümüzün güzelliklerini, büyüklüklerini ancak böyle görebilir ve ona dönerek tazeleyebiliriz. Kopuklukları bağlayabiliriz der. Acaba ferdi planda sanatkarın dehasına dayanarak böyle bir başarıya ulaşmış olması önümüzde olsa bile toplum çapında böyle tazelenme olabilir mi? Çok zor. Kendi kültürümüzü bir başka sağlam gözü edindikten sonra görüp değerlendirmek yerine doğrudan milli kültüre eğilip onu içinden kavrayarak canlandırmaya çalışmak, tıkanan kanallarını açmak, kaybolan gerilimine yeniden kavuşturmak olamaz mı? Yani Avrupa'yı dolaşmadan doğrudan bir milli kültür dirilişi mümkün değil midir? Aslında Bergson'un anlayışı da bu tür bir gelişme üzerine kuruludur. Son olarak bir noktaya daha dokunmalıyız. Yahya Kemal'de açık kalan ve en iyi öğrencisi Ahmet Hamdi'de de tamamlanamayan şey. Bu kopukluğu yahut yön değişimini de düzeltecek biçimde yeni bir hayat hamlesinin yahut dirilişin hangi güçle başarılacağı, bir başka deyişle bu hamleyi besleyecek toplumsal gerilimin nasıl sağlanacağıdır. Bergson'un hayat hamlesi durağanlaşmış ve geleneklerde katılaşmış bir kültürü ayağa kaldırmak için yeterli değildir. Kültür zaten o hayat hamlesiyle başarılarını sergileyerek bugünkü tazelenmeye muhtaç haline gelmiştir. Şimdi o hayat hamlesini ateşleyecek yeni bir kaynağa ihtiyaç vardır. Okumuşlarımız bu konu üzerinde yeterince düşünmüş değillerdir. Yahya Kemal Türkiye'ye döndükten sonra Darüşşafaka Lisesi'nde Tarih ve Edebiyat ve Medresetülü Vazin'de Medeniyet Tarihi öğretmeni olmuş. 1915'te Ziya Gökalp'in de yardımı ile Darülfünun'da Medeniyet Tarihi, Batı Edebiyatı ve Türk Edebiyatı müderrisliğine atanmıştır. 1918 Mondros Mütarekesi sonrasında başlayan günlerde çevresinde toplanan gençlerle milli mücadeleye başlanmış, milli edebiyat ve istiklal sohbetleri yapmıştır. 1921'de İleri Gazetesi'nin başyazarı olarak milli mücadeleyi arkalayan güçlü ve heyecanlı yazılar yazmıştır. Aynı yıllarda Dergah Mecmuası'nda Tevhid-i Efkar ve Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde yayımlanan yazılarıyla da milli mücadele taraftarlarına güç ve heyecan vermiştir. Yahya Kemal milli mücadele sonrasında 1922'de toplanan Lozan Konferansı'na Murahhas Heyet Müşaviri olarak katılmıştır. Daha sonra 1923'te Urfa Milletvekili, 1926'da Varşova, 1929'da Madrid ve ek olarak 1931'de Portekiz Orta Elçiliği yapmıştır. 1934'te Yozgat ve aynı sene Tekirdağ milletvekili olmuştur. 1946'da İstanbul'da yapılan kısmi seçimleri kazanarak İstanbul milletvekili olmuş, 1947'de ise Türkiye'nin Pakistan Büyükelçiliğine atanmıştır. 1949'da emekliye ayrılan Yahya Kemal, 1 Kasım 1958'de İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'nde vefat etmiştir. Cenazesi büyük bir cemaatle kaldırılmış ve Rumeli Hisarı yolunda kendi adını taşıyan caddedeki sahil mezarlığına defnedilmiştir. Yahya Kemal eski şiirimiz tarzında yazdığı ve neoklasik olarak nitelenen şiirlerini 1918'de yeni mecmuada yayınlamaya başlamıştır. Daha sonra Dergah, Şair, Nedim, Büyük Mecmua, Tavus, İnsan, Akademi, Foto Magazin, İstanbul, Aile, Hayat, İstanbul Haftası gibi dergilerde ve Akşam, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde şiirlerini yayımlamıştır. Şairin yazıları ve şiirleri Yahya Kemal Enstitüsü tarafından 1961 ve 1970 yılları arasında Kendi Gök Kubbemiz 1961, Eski Şiirin Rüzgarıyla 1962, Rubailer 1963, Hayyam Rübailerini Türkçe Söyleyiş 1963, Aziz İstanbul 1964, Eğil Dağlar 1966, Siyasi Hikayeler 1968, Siyasi ve Edebi Portreler 1968, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım 1966 adlarıyla yayımlanmıştır. Daha sonra Edebiyata Dair 1971, Tarih Musahabeleri 1975, Bitmemiş Şiirler 1976, Mektup ve Makaleler 1977 yayımlanmıştır. Kitabın sonu 13 Haziran 2016.